Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
...17 Mayıs Salı sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete'ye yazarak bana ulaşabilirsiniz. Ya da WhatsApp kullanıyorsanız 0532 172 52 32 WhatsApp hattımızın numarası sevgili dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar var Finlandiya ve İsveç'le ilgili. Evet demeyiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. NATO üyeliklerine ilişkin evet demeyiz mesajını veriyor. Bu arada Stoltenberg'den NATO Genel Sekreterinden ılımlı mesajlar var. Ve aynı zamanda İsveç ve Finlandiya Türkiye'yi ikna etmek için Türkiye'ye gelmeyi istiyor. Biraz sonra detaylarına yer vereceğiz. Bu sabah saatlerinde bir operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 5 ilde bir rüşvet operasyonu olduğu belirtildi. Aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 54'ü kamu görevlisi, 224 şüphelinin yakalanmasına yönelik bir operasyon başlatıldığı bilgisi geldi. Atatürk Havalimanı'nın yıkımına protesto. Dün İYİ Partililer oradaydı, bugün CHP gidiyor saat 11'de. Atatürk Havalimanı'nın yıkımına protesto gösterileri var, yıkılmasına protesto ediyor siyasi partililer. IŞİD'li bir canlı bomba yakalandı, eylem hazırlığında olduğu ifade edildi bu canlı bombanın. Şimdi zam haberleri var birkaç tane üst üste. Çaykur'dan çaya yapılan bir zam. Sosyal medya bunu konuşuyor. %43.7 oranında gelen bir zam. Zorunlu trafik sigortası primlerine %25 zam. Bu sabah Nihat da bunun üzerine çokça konuştu, duydunuz. Rakıya gelen bir zam var. Marmaris'te umumi tuvalete %43 yapılan bir zam. Ve tuvaletin girişi 5 lira oldu. Buradan gelen böyle bir haber var. Zam haberleri üst üste geliyor. Bir yandan görüşmeler yapılıyor sevgili dinleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bu kez de konut sektörüyle bir araya geldi. Temsilcilerle görüştü ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirildiğini ifade etti. Konut sektöründen ne gibi açıklamalar geldi? Onlara da önümüzdeki dakikalarda yer vereceğiz. Sadat konusu gündeme geldi, biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ diye geçiyor ama acaba paramiliter bir yapı mıdır değil midir, bunun üzerine tartışmalar var. Sarayın talimatıyla yurt içinde yasa dışı işler yapabilir dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Mecliste araştırılsın bakalım kimler karşı çıkacak buna diye de sordu aynı zamanda. Bu arada CHP İstanbul mitinginin duyurusunu paylaştı. 21 Mayıs tarihinde gerçekleşecek İstanbul'da CHP'nin mitingi. Biraz sonra vaktimiz el verdiğince tüm bu başlıkların detaylarına yer vereceğiz. İstifası istendiği öne sürülen AK Partili Cahit Özkan'ın danışmanları istifasının söz konusu olmadığını söylemişlerdi. Ancak dün bir basın toplantısı vardı. Onun iptal edildiği yönünde gelen bir başka bilgi oldu. İşsizlik oranı %11.4, işsiz sayısı 3.8 milyon, 3 gençten biri işsiz görünüyor bu tabloya göre, resmi verilere göre hatta öyle söyleyelim. Avrupa Birliği Türkiye için yıl sonu büyüme tahminini düşürdü, enflasyon beklentisini açıkladı. Biraz sonra bunlara yer vereceğiz program içerisinde. Bu arada Avrupa Konseyi Osman Kavala davası için, sadece hatta öyle söylemeyelim, Gezi davası için Türkiye'ye raportör gönderiyor ve bu konuyu Türkiye'de araştıracağını belirtiyor. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu davasında cinayette istenen cezalar belli oldu sevgili dinleyiciler. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları isteniyor. Oradan gelen böyle bir haber oldu. Tanık olarak dinlenecekti Büyük Birlik Partisi kurucusu, genel başkanı, aynı zamanda Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını yapan Erol Yıldız fakat hayatını kaybetti bir kazada. Kendi aracını ileri doğru iterken aracın geri kaymasıyla altında kaldığı ve daha sonra hayatını kaybettiği bilgisi geldi. 23 Mayıs'ta görülecek duruşmada tanık olarak dinlenecekti deniyor bu haberlerde. Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 günlüğüne trafiğe kapatıldı sevgili dinleyiciler. Daha önce duyurmuştuk ama bir kez daha hatırlatalım. Dün itibariyle kapatıldı. 20 Haziran'a kadar araç trafiğine kapalı. Ulaşım D100 karayolundan sağlanacak. Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü bir kez daha altını çizerek hatırlatmış olalım. Ve dün Galatasaray Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Sivas Spor deplasmanda Rize Spor'u 2-1 yendi. Şimdi tabloya baktığımızda 11 puan fark var yine Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında. Şampiyon Trabzonspor biliyorsunuz. Fenerbahçe 70 puanla ikinci sırada yer alıyor. Trabzonspor 81 puandayken Konyaspor şu anda 67 puanda. Konyaspor da bir defa üçüncülüğünü garantiledi. Ve hemen ardından gelen Başakşehir ve Alanyaspor arasında bir Avrupa Kupası'na kalma gitme mücadelesi olacak. Başakşehir 62, Alanyaspor 61 puanda yer alıyor. Beşiktaş'sa 58 puanda 6. sırada. Galatasaray ise bu galibiyetiyle beraber 11. sıraya yükselmiş oldu. Son 4 takıma baktığımızda karşımızda Çaykur Rizespor, Altay, Göztepe ve Yeni Malatya'yı görüyoruz sevgili dinleyiciler, küme düşen takımlar olarak. Son hafta, artık bir hafta kaldı ligin bitmesine. Bu arada Burak Elmas'tan bir açıklama geldi. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas 11 Haziran'da yapılacak olan seçimde bu genel kurulda başkanlığa aday olmayacağını söyledi. Son kez karşınıza bu şekilde başkan olarak çıkıyorum dedi. Buse Naz Çakıroğlu Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda yarı finale yükseldi. Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu bronz madalyayı garantilediği haberleri var. Bu arada şunu söyleyelim. Şimdi bundan sonra yapacağı karşılaşma 18 Mayıs Çarşamba günü olacakmış. İspanyol Laura Forates'le Fernandez'le karşılaşacakmış sevgili dinleyiciler. Başarılar diliyoruz. Şimdi hemen bir de dövize bakalım. Dolar 15 lira 63 kuruş seviyelerinde. Bir ara 15.66'yı görmüştü gece saatlerinde. Şimdi 15 lira 63 kuruş civarında işlem görüyor. Dün 15.50 idi biz yayını açarken. Şimdi euroya bakıyoruz. 16 lira 38 kuruş. Gram altın da yükseldi. 919 lira seviyesinde. Çeyrek altına baktığımızda 1477 lirayı görüyoruz. Serbest piyasada muhtemelen 1460 lira civarındadır. Borsa İstanbul'da bir düşüş var. 2400 puanın altına geriledi. 2390 puanda BIST 100 endeksi dünü kapattı ve dolayısıyla bugüne 2390 puandan başlayacak. Bitcoin'e baktığımızda 30 bin dolar seviyesinde, 30.350 dolardan işlem görüyor şu dakikalarda Bitcoin sevgili dinleyiciler. Kripto para borsası bir yandan nasıl toparlanır? Kripto para piyasalarını yakından takip edenler de bir yandan bunu izliyorlar merakla. Toparlanacağı gün olur mu diye bekliyorlar. Evet, biz başlıkları kısaca böyle aktarmış olduk. Şimdi bu başlıkları detaylandırmaya geliyor sıra sevgili dinleyiciler. Nereden başlayacağız? Şimdi Türkiye'nin de gündeminde, NATO'nun da gündeminde önemli bir başlık var. O da biraz önce bahsetmiş olduğumuz konu, yani Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesi, NATO başvurusu konusu. Şimdi buna ilişkin Türkiye'den gelen çok net açıklamalar vardı. Türkiye NATO üyeliklerini bu ülkelerin onay vermeyeceğini, evet demeyeceğini söylüyordu ki veto edeceği bilgileri de vardı aynı zamanda. Dolayısıyla aynı şey zaten. NATO'ya girmelerine evet demeyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün bir açıklama daha yaptı. Ve aynı zamanda dün hem İsveç'in hem Finlandiya'nın Türkiye'yi ziyaret edeceği haberleri vardı. Ve dedi ki yine Erdoğan, İsveç'in Türkiye'yi ikna ziyaretine ilişkin iknaya mı gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar cevabını verdi. Yani Türkiye şu an kapıyı kapatmış görünüyor. İsveç diyor ki biz Türkiye'ye gidelim. Finlandiya diyor ki biz Türkiye'ye gidelim. Türkiye ile görüşelim. Görüşmeler gerçekleştirelim. Yani bu nedir tabii? İkna turu. Nasıl bir ikna olur onu bilemiyorum Türkiye, ama İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının Türkiye'yi ziyaret edeceği bilgisi var. NATO üyelik başvurularını görüşmek üzere. Muhtemelen dışişleri bakanları seviyesinde bir görüşme olacaktır. Yani tamamen kapı kapatılmayacaktır diye düşünüyorum, ama ön şartı var Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'e. Türkiye diyor ki şu ana kadar sen teröristleri korudun, onlarla görüşmeler yaptın, onlara silah sağladın, destek oldun, bizde belgeleri var. şu ana kadar senden istediğimiz teröristler oldu, bunları teslim etmedin. Terörle arana mesafe koymadığın sürece biz bunu kabul etmeyiz. Ve aynı zamanda yine Türkiye diyor ki bize zamanında Türkiye'ye uygulanan, halen de uygulanmaya devam eden bir engelleme var. O da nedir? Türkiye'ye savunma sanayine ilişkin satışlar yapılmıyor bu ülkeler tarafından. Türkiye diyor ki bunu da kaldırman gerekiyor. Şimdi Finlandiya ve İsveç böyle bir paketle gelir mi? Onu bilmiyoruz. Önümüzdeki süreç bize bunu gösterecek. Ama NATO Genel Sekreteri diyor ki Türkiye değerli bir müttefik. Herhangi bir güvenlik endişesi varsa giderilmeli diyor. Yani giderilmeli de doğru. Ama bugüne kadar giderilseydi keşke. Şimdi Türkiye buradan böyle bir veto kartını ortaya atınca bu gündeme gelmeye başladı. Şimdi birdenbire Finlandiya, İsveç, dur bir dakika ya, bir rahatsızlık mı var? Biz gelelim konuşalım demeye başladı. Birdenbire bu veto kartını görünce. Zamanında çünkü Türkiye'nin oradan istediği iddiaya göre toplamda 33 PKK ve FETÖ zanlısı var. Ancak o iade istemini İsveç ve Finlandiya'nın kabul etmediğini şimdi basın özellikle altını çizerek hatırlatıyor. Putin'den de gelen açıklamalar var. NATO'nun İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesine cevap vereceğiz dedi. Bu ülkelerle sorunu olmadığını söylüyor Putin ama eğer diyor yani tehdit yaratacak bir şey olursa ki bu nedir? NATO'nun savunma sanayi anlamında veya savunma ve silah gücü anlamında bu ülkelere de yayılması manasına gelecekse işte o zaman karşı reaksiyonumuza yol açar diyor. Hatta daha önce dedi ki hukuki ve askeri reaksiyonlarımıza yol açar bu dedi. Putin'in de Finlandiya ve İsveç'le ilgili böyle bir açıklaması olmuştu. Bu arada Putin'den bahsetmişken halen daha Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Savaş mı dersiniz adına, Rusya'nın saldırıları mı dersiniz bilmiyorum ama devam ediyor. Şimdi Ukrayna'dan gelen bir haber oldu. Azovstal'dan 53'ü ağır yaralı 264 askerin tahliye edildiği bilgisi var. Bakın yani bu şekilde şiddetli bir şekilde devam ediyor çatışmalar. Rusya'nın kuşatması altında Azovstal ve buradan 264 Ukrayna askerini değişim anlaşmasıyla tahliye ettik diyor Ukrayna. Yani karşında işte esir değişimi, işte Rus askerleri gidiyor. Karşında Ukrayna askerleri teslim ediliyor. Böyle bir değişiklik ve 53'ü ağır yaralı onlardan. Bu bölge kuşatma altında çünkü Rusların kuşatması altında. Ya bir yandan savaş devam ediyor, bitmiş değil. Başka konular konuşuyoruz bir gündemimizde. Sanki gündemden düşmüş gibi ama devam ediyor. İstanbul merkezli 5 ilde bir rüşvet operasyonu yapıldığını söyledik programın başında. Sabah erken saatlerde gelen haberlerden bir tanesi oldu. Yani bir anlamda bir şafak operasyonu bile diyebiliriz. Peki hangi iller var? İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak. Eş zamanlı operasyonlar başlatılmış. Şimdi devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi de geliyor. Hatta bu adreslerdeki aramaların sürdüğü haberleri de var. Bir yandan şimdi burada en çok tabii şimdi Kadıköy Belediyesi dikkat çekti. Haber içerisinde bu da var. Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta ve mühendislerin de aralarında olduğu toplamda 54'ü kamu görevlisi. 224 şüpheli deniyor çünkü. Böyle bir operasyon bu sabah saatleri itibariyle başladı. Şu anda devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında rüşvet almak, rüşvet vermek, aracılık etmek, resmi belgede sahtecilik suçlarına karıştıkları tespit edilen personelle ilgili böyle bir çalışma başlatılmış. Böyle bir operasyon için düğmeye basılmış bu sabah saatlerinde buradan gelen önemli haberlerden bir tanesiydi. Şimdi geçiyoruz ekonomi haberlerine. Ekonomi haberleri deyince şimdi bir defa konut sektörüyle başlayacağım. Neden? Çünkü dün Hazine ve Maliye Bakanı konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Geçtiğimiz hafta gıda sektörü temsilcileriyle bir araya gelmişti hatırlayacak olursanız. Şimdi daha sonra da temizlik sektörü temsilcileriyle bir araya gelecekmiş Bakan Nebati. Bu bir araya gelmeler bir işe yarıyor mu bilmiyorum. Yani bilmiyorum derken ben görmüyorum bir işe yaradığını. Ya bilmiyorum, siz hissettiniz mesela gıda sektörü temsilcileriyle geçen hafta yapılan toplantıdan sonra. Geçen hafta veya önceki hafta şu an unuttum ama yapılan toplantıdan sonra yani gıda fiyatlarında bir düşüş falan gördünüz mü? Veya ne güzel bak sabit kaldı işte artmıyor diyor musunuz? Şimdi konut sektörüyle bir görüşme gerçekleştirilmiş. Konut fiyatlarında sizce bir düşüş olur mu? Öyle ya, yani Madem bu görüşmeler gerçekleştiriliyor, madem ki bakan biz göz açtırmayacağız diyor. Müsamaha etmeyeceğiz, göstermeyeceğiz diyor. Bir düşüş falan gördünüz mü? Görüyor musunuz? Ya da sizce olur mu? Şimdi konut sektörü temsilcilerinden gelen açıklamalar var. Şimdi mesela Konutlar Yönetim Kurulu Başkanı bir açıklama yapmış. Konut fiyatlarının düşüp düşmeyeceğine dair bir soru üzerine fiyatlar düşmez arkadaşlar demiş. Bizim derdimiz fiyatları düşürmekten ziyade daha fazla artışı engellemek, bir stabilite sağlamak diyor. Şimdi yine bir başka üye diyor ki erişilebilir konut için erişilebilir arsa olması gerekiyor. Bu konuda devletin regüle etme refleksinin olduğunu gördük diyor. Yani bundan sonrası için mücadele bu fiyatların düşmesi değil, artış hızının yavaşlatılması. Ya enflasyon gibi. Yani gayet normal. Yani şunu demek istiyorum. Diyelim ki enflasyon %70 çıkıyor ya. %70 çıktığında biz düşer mi falan dediğimizde, diyelim ki %65'e düştüğünü varsayalım. %65'e düştüğünde enflasyon düşmüş değil, enflasyon yok değil. O fiyatların artış hızı biraz azalmış oluyor. Ya eksiye zaten düşmeyecek, onu biliyoruz. Yani bu %10'a bile düşse bu demektir ki %10'luk bir artış var. Yani bu artış hızı, artış oranı azalmış olacak sadece. Dolayısıyla konut sektöründe de, gıda sektöründe de, temizlik sektöründe de, aklınıza hangi sektör gelirse gelsin, geriye doğru bir gidiş söz konusu olamaz. Geriye doğru gidişten kastım fiyatların geriye gitmesi. Yoksa biz bu ürünleri alırken bayağı geride kaldık çünkü. İşsizlik oranı %11.4. Yılın ilk çeyreğinde 0.1'lik bir artışla %11.4 olmuş. TÜİK verilerine göre. 3.845.000 işçi var. Pardon, işsiz var. TÜİK verileri bunu gösteriyor. 3 gençten birinin işsiz olduğunu söylüyor. Genç İşsizler Platformu işsizlik ve istihdam raporu yayınlamışlar. Mayıs ayı sonuçlarını duyurmuşlar. Genç işsiz sayısı %30.3 diyorlar. Yani 3 gençten birinin işsiz olduğu anlamına geliyor. 2019'dan beri bu oran %30'un üzerinde seyrediyor diyorlar. Çıkarmış oldukları bu raporla. Çaykur'dan çaya biliyorsunuz zam geldi. Çay fiyatına %43.7 oranında bir zam yapıldı. %43.7. Ayrıca hatta şu da söyleniyor. Bir zam daha gelebilir. Yani bunun üzerine. Yeni bir zam daha gelebilir. Haziran ayında. %10-15 oranında bir zam daha gelebilir deniyor. Yani çay, hani bizim tükettiğimiz, değil mi? Yani bir yere gittiğimizde hemen ikram edilen, Türkiye'de nedir? En çok ağırlıklı olarak çay ikram edilir bir yere gittiğinizde. Tamam, kahve de sorulur. Evet, son yıllarda biraz daha arttı kahvenin hacmi, doğru. Ama hemen çay sorulur. Ya yani günlük anlık bir şeydir çay. Bir yere gidersiniz çay, bir yerde beklersiniz çay, bir dükkana girersiniz çay ikram edelim derler. Evde çay, sabah çay, akşam çay. Şimdi Türkiye böyle bir ülke ve çay üretiyoruz. Fakat şimdi %43.7'lik bir zam çıkıyor karşımıza. Buğday fiyatları dünyada zıpladı, fırladı. İddia o ki Türkiye'de yansımayacak deniyor ama ben çok anlamadım bu haberin detayını. Yani Türkiye'de çok yansımayacak, Türkiye bundan zarar görmeyecek deniyor. Yani dünyada fırlaması, Türkiye'nin zarar görmemesi ilginç tabii. Umarız öyle olur. Bu sabah Nihat da yayında anlatıyordu, biliyorsunuz Haziran'dan itibaren trafik sigortası, bu zorunlu trafik sigortasındaki azami primler %25 artıyor. %25 artacak Haziran'dan itibaren. Burada da bir zam var. Artık umumi tuvalete %43 zam gelmiş. Daha ne olsun yani, Marmaris'te 5 lira olmuş umumi tuvalet fiyatı. Girerken 5 lira veriyorsunuz veya çıkarken, her neyse. Bir ürün grubuna zam geldi. Program başında söyledik. Rakıya yapılan bir zam var. Mesela 249 lira olan 283 liraya yükselmiş. Bir başka rakı 319 lira olmuş. O 70'lik bir rakıymış. Şimdi markalara falan girmiyoruz tabii biz. Ama böyle bir zam gelmiş. Daha da gelecek. Diğer gruplara da gelecek. Bunun mesajları da var. Yani yüzdesel olarak onlara da geleceği mesajı var. E 1 litre ayran 4 liradan 8 liraya yükseldiyse, meyve suyundaki yıllık zam %114'ü aştıysa, bunlara da zam geleceğini herhalde tahmin ederdik değil mi? Suya bir yılda %77.2 zam gelmiş ya. %77.2 Nisan itibariyle içme suyu. Bir önceki yıla göre baktığınızda %77.2'lik bir artış var. Sevgili dinleyiciler, bunları konuşmaya devam ederiz. Bir reklam aramız var şimdi. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları biz değerlendirmeye devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlar da var bir yandan, onlarla birlikte. Günaydın. Zamlardan sonra kafamıza hala çay atarlar mı diyor Murat Bey. Vallahi bilmiyorum yani, zamlardan sonra daha iyi gelmez mi zamlı çay kafamıza. Finlandiya ve İsveç fazla alınmasın diyor dinleyicimiz. Daha önce İsrail'e, Katar ve Suudi Arabistan için de neler neler demiştik biz diyor. Gönderdiği mesajda geçmiş tecrübeleri anımsatıyor. Rüşvetin dönmediği yer yok artık diyor bir başka dinleyicimiz. Bunlar farklı sebeple ayrışmıştır demiş. Bir başka dinleyicimiz Buse Naz Çakıroğlu zam diye okudum diyor. Yani sabah haberleri atmıştım ben Twitter üzerinden, birçok zam haberi vardı. Buse Naz Çakıroğlu bunlar içerisindeki en iyi haberdi. Göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Onur duyuyoruz biz de kendisiyle. Konut fiyatlarında düşüşün aksine ciddi bir yükseliş var. Ayrıca bu yükselen maliyetlerle birlikte müteahhitlerin yeni ruhsat başvuruları da gayet azalmış durumda. Zannedersem gelecek günlerde inşaat sektörü de sözde desteklemelere rağmen ciddi bir düşüş içerisine girecektir diyor. İzmir'den Kumcu Ahmet göndermiş. Mersin'den sevgiler, oğlum Burak lise 1'e gidiyor ve çok ilgileniyor tabii her çocuk gibi ekonomiyle. Okulda dün öğlen yemek arası kantinden ayran almaya gittim. Ayrana zam gelmiş, küçücük ayran 4,5 lira olmuş. Ayran almaya gittim, kantinci amcayla ekonomi konuştuk. Ara bitti anne demiş. Dilek Hanım gönderiyor bunu. Yani artık düşünebiliyor musunuz? İşte çocuklar işte fiyatlara bakıyorlar, ayran fiyatına bakıyor. Kantinciyle görüşüyor, neden böyle oldu diyor gibi birçok konu konuşuyorlar. Ekonomi konuşuyorlar. Çaya zam gelir, stok yapmak için marketlere hücum edilir. Akaryakıta zam gelecek haberinden sonra akaryakıt istasyonlarında izdiham olur. Kafa bu olduktan sonra biz bu zam haberlerini daha çok duyarız diyor. Hiçbir şey alamayacak hale gelene kadar Allah sonumuzu hayretsin deriz diyor bir başka dinleyicimiz gönderdiği mesajda. Şimdi bir video geldi, bir arkadaşımdan Şenay göndermiş. Bir kaza olmuş, bir kamyonetle bir arabanın karıştığı bir kaza olmuş. Yolun sağ şeridinde şu anda, geçmiş olsun öncelikle. Gebze İzmir Çanakkale otoyolu üzerinde gerçekleşmiş. Gebze civarında anladığım kadarıyla İzmir Çanakkale otoyolu üzerinde gerçekleşen bir trafik kazası herhalde. Daha detay bilgi gelirse sizlerle paylaşırız. Geçmiş olsun, umarız kimseye bir şey olmamıştır. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz Sadat'a gitmişti, daha önce kapısına gitmişti. Sarayın talimatıyla yasa dışı bir işleme girenler aynı talimatla yurt içinde de bu işleri yapabilir dedi Kemal Kılıçdaroğlu Sadat'la ilgili. Ve Kılıçdaroğlu'na Sadat'a götüren bilgilerin de devletin içinden birilerinden getirildiği yönünde İddialar ortaya atıldı aynı zamanda. Şimdi bilenler var tabii ama bilmeyenler için söyleyelim. Sadat, neden Sadat, yani adı nereden geliyor? Çünkü kısaltma var burada. Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi, yani Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ diye gidiyor. Kısa adı Sadat diye geçiyor. Özel bir şirket, yani özel bir savunma sanayi şirketi diyebiliriz. Özel bir askeri şirket diyebiliriz. 28 Şubat sürecinde irticai faaliyetler gerekçesiyle emekliye sevk edilen Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi ve onunla beraber 22 kişi tarafından kurulmuş olan bir şirket diyebiliriz. Mühimmat alımı, askeri eğitim, danışmanlık gibi birçok işlevi var, görevi var aynı zamanda. Yani öyle açıklamalar var ki işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yetişemediği İslam ülkelerine hizmet götürmek olduğunu söylüyorlar görevlerinin. Sedat Peker daha önce Sadat'la birlikte Suriye'ye silah sevk ettiğini, silahların El-Kaide'nin Suriye'de kolu El-Nusra örgütüne gittiğini öne sürmüştü mesela. Meral Akşener daha önce Tokat ve Konya'daki kamplarını sormuştu, Sadat'ı işaret etmişti. AK Parti ile bağ çokça konuşuluyordu aynı zamanda. Bürokraside bir araya geldikleri falan, bunlar çokça konuşuluyordu. Çeşitli operasyonlarda da adı geçiyordu Sadat'ın. Şimdi bu nedenle meclis gündemine getireceğiz diyor CHP Sadat konusunu. Yani nedir, ne yapar? Paramiliter bir örgütlenme mi vardır burada bir yandan? Görevi nedir? Yasa dışı işler yapar mı yapmaz mı? CHP diyor ki biz bunu meclis gündemine getireceğiz. Ve meclis gündemine getirdiğimizde birileri karşı çıkarsa, görün o karşı çıkanlarla onlar işbirliği yapıyor demektir. Bunu anlayacağız diyorlar şu an için. Bu arada CHP İstanbul mitinginin duyurusunu paylaştı, programın başında söyledim. Milletin Sesi mitingi gerçekleşecek. Bursa'da yapılacaktı ama Canan Kaftancıoğlu ile ilgili Yargıtay tarafından onanan cezaların ardından bu mitingi İstanbul'a aldıklarını duyurmuştu Kemal Kılıçdaroğlu. Ve ardından da işte 21 Mayıs'a şimdi çağrılar yapılıyor. Faik Öztürk da bu çağrıyı yaptı ve gelecek ilk seçimde bu ülkeye adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz diye bir açıklaması oldu CHP'nin sevgili dinleyiciler. AK Parti kanadına döndüğümüzde şimdi AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın istifaya zorlandığı, istifa ettiği, görevden alındığı iddiaları olduğunu konuşmuştuk dün sabah. Bunların tamamen iddia ve duyum olduğunu söylemiştik. Eğer zaten görevden alınmış olsaydı AK Parti resmi bir açıklama yapar demiştik. Nitekim Cahit Özkan'ın danışmanlarından gelen bilgilere göre istifa söz konusu değil denildi. Fakat dün basın toplantısı vardı, o basın toplantısı iptal edilmiş. O neden iptal edildi onu bilmiyoruz. Belki de bu konu gazeteciler tarafından sorulabilirdi. Bu konuyla ilgili açıklamalar istenebilirdi. Ömer Çelik'le ilgili, partiyle ilgili sorular sorulabilirdi. Belki bu nedenle iptal edilmiş olabilir ama yani belli ki bu konuda bir kriz yaşanıyor içeride şu anda. Ama henüz böyle bir istifa, işte görevden alınma vesaire gibi bir haber doğrulanmadı. Böyle bir haber netleşmedi. Onu da hatırlatmış olalım. Avrupa Birliği Türkiye için yıl sonu büyüme tahmini düşürdü demiştik. Enflasyon beklentisini açıkladı dedik. Türkiye ekonomisinin 2022 yılında %2, 2023'te %3 büyüyeceği ve enflasyonun bu yıl %63.1, 2023'te de %54.1 olacağını söylüyor. Böyle bir tahmin geliyor Türkiye ile ilgili. %63.1 diyor. Enflasyon beklentisi şu anda %70 civarındayız biliyorsunuz. Bugüne kadar birçok vaat vardı. Bu vaatlerden sonra ne çıktı diye de insan düşünmeden edemiyor. Yani mesela doğalgaz rezervlerine ilişkin çeşitli açıklamalar geldi. 2020'de işte Karadeniz'de doğalgaz rezervinin bulunduğu söylendi falan. Yani bir takım çalışmalar elbet yürütülüyor ama henüz doğalgazla ilgili bizim yaşadığımız, bize yansıyan bir gelişme yok. Öğretmenlere atama müjdeleri verilmişti ama işte sonrasında şimdi resmi verilere göre baktığımızda 100 bin civarında halen daha öğretmen açığı olduğu söyleniyor. Başka bir gelişme bu konuda bildiğim kadarıyla yok. TRT payları elektrik faturasından kaldırılacak dendi. Kaldırıldı, doğru. Ama daha sonra gerçekten tarihin en büyük zamlarını gördük elektrikte. Konutlarda %127 oranında zamlar geldi. İşletmelere büyük zamlar geldi. Dolayısıyla bunun bir faydası olmadı. Kur korumalı mevduata baktığımız zaman kur korumalı mevduatın yükü Türkiye üzerinde çok fazla olmaya başladı. Çok yüksek olmaya başladı. Bununla ilgili zaten bir yandan eleştiriler var. Asgari ücret yeterli miktarda artırıldı mı artırılmadı, buna ilişkin tartışmalar var. Mesela gıdada, temel gıdada KDV indirimi yapıldı değil mi? %1'e bir düşürüldü ya. Peki ne oldu? Ardından o gıda ürünlerinde fiyatlarında ciddi bir artış oldu. Düşük konutlu faiz kredisi veriyoruz, vereceğiz denildi. Ardından konut fiyatları bir anda uçtu. Yani şu ana kadar yaşadığımız bir anda böyle bir kalemde aklımıza gelen şeyler. Unutmayalım. Atatürk Havalimanı. Atatürk Havalimanı yıkılıyor tamamen sevgili dinleyiciler. Yani önce Atatürk Havalimanı'na işte dediler ki bir pandemi var şu an. Pandemi olduğu için buraya bir hastane yapacağız denildi. Pistler kırıldı falan. Bir pist kırıldı orada. Yani milyon dolarlar, milyar dolarlar, bilmiyorum artık hesabını, yatırımlar çöpe atılıyor şu anda. Sırf adı Atatürk diye. Havalimanı. Bu havalimanı işletilemez miydi? İstanbul Havalimanı varken de işletilemez miydi? Şimdi buna ilişkin tepkiler var. Dün İyi Partililer oradaydı. İhanetlerden yalnızca biri diyor. İyi Parti Gençlik Teşkilatı mensupları Atatürk Havalimanı'na giderek orada bir protesto düzenlediler. Kemal Kılıçdaroğlu bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir dedi. Ve aynı zamanda Canan Kaftancıoğlu da harekete geçti. Ve bugün saat 11'de Atatürk Havalimanı'na gidiyor CHP İstanbul İl Başkanlığı organizasyonuyla beraber. Oraya iş makinalarını yığdılar ve orada iş makinalarını çalıştıracaklar ve o havalimanını yıkacaklar. Ve ondan sonra da diyoruz ki biz geçmişimize sahip çıkıyoruz, biz tarihe saygı duyuyoruz, biz işte yatırımların kıymetini, eserlerin kıymetini biliyoruz diyoruz. Fakat bunları işimize gelmediği anda bir çırpıda inadına yok ediyoruz. Ne zaman başlayacak o iş makineleri çalışmaya, yıkmaya Atatürk Havalimanı'nı? 19 Mayıs'ta mı? Yok canım, artık 19 Mayıs resmi bayram, resmi tatil olmaz değil mi o gün? Bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz sormuş, bu mitingden bahsettiniz. CHP'nin mitingi İstanbul'da ne zaman diye. Cumartesi günü bir kez daha hatırlatalım. Maltepe sahilindeki alanda olacak, meydanda olacak. Maltepe sahil miting alanında olacak yani. Ve akşam saat 6'da olacak. Soran dinleyicimize bunu hatırlatmış olalım. Zaten birçok yerde sosyal medyada falan duyuruları da yapılıyor. Gelelim diğer başlıklara, diğer konulara biraz bakalım. IŞİD'li bir canlı bomba yakalanmış, eylem hazırlığında olduğu ifade ediliyor. Şanlıurfa'da polisin operasyonuyla yakalanmış. Yani bu noktada polisin, istihbaratın gerçekten öncesinde çok iyi çalıştığı dönemler oluyor ki o dönemler içerisindeyiz. Şu anda yakalamışlar. Çok sayıda örgütsel doküman da tespit edilmiş aynı zamanda. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Avrupa Konseyi Kavala davası için Türkiye'ye raportör gönderiyor. Yani bu ne manaya geliyor? Gezi davasına ilişkin. Toplamda verilen cezalarla ilgili Türkiye'de temaslarda bulunacak Avrupa Parlamentosu. Ya da şöyle söyleyelim, Avrupa Konseyi'nin yasama organı olan Parlamenter Meclisi. 18-20 Mayıs günlerinde İstanbul ve Ankara'da olacak. Temaslarda bulunacak. Ve bu davaya ilişkin görüşmeler yapacak. Ha, ardından ne olacak derseniz tabi parlamentoya bir rapor sunacaklar. O rapordan sonra ne olur? Şimdi ihlal prosedürü başlatılmıştı Türkiye ile ilgili, hatırlayacak olursanız. Daha sonrasında ne gelir? Bir yaptırım gibi bir şey olur mu? Onu şu an için bilemiyoruz ama önümüzdeki süreç bir miktar bunu gösteriyor gibi. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu davasında istenen cezalar belli oldu. Ali Yasak ve Abdülkadir Kara hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 61 sayfalık bir iddianame vardı. Sürece tüm detaylarıyla yer verilmiş. Tabii birçok ceza daha istendi bununla beraber, onu da hatırlatalım. Ve dinleyicilerimizden gelen mesajlar var, bir de onlara göz atalım. Bir dinleyicimiz diyor ki, merhaba hanım, biraz önce markete gitti, çay almak istedi, 2-3 paket almak istedi, zam geleceği için bir paket satabiliriz demişler diyor. İşte şimdi mesela yani bu noktada bir denetim olabilecek mi, olacak mı, zam ne zaman uygulamaya girecek, bu da önemli tabii. Süt ürünlerine de zam geliyor biliyorsunuz. Bu hafta başından itibaren gelmeye başladı. İyi yayınlar. Bütün muhalefet Atatürk Havalimanı'na gitsin. Bırakmasınlar. Ekrem İmamoğlu bırakmam diyordu. Şimdi nerede diye sormuş dinleyicimiz. İşte bugün İstanbul İl Başkanlığı CHP'nin gidiyor. Canan Kaftancıoğlu ile beraber. Bilmiyorum, belki Ekrem İmamoğlu da gider. Dün İyi Partililer oradaydı. Şimdi Atatürk Havalimanı'nın yıkılmaması için bir girişimde bulunuyorlar, protestolar var. Bir yandan bu protestoları gerçekleştiriyorlar ama bir sonuç alır mı, bir sonuç verir mi bu, onu bilmiyorum. Fakat ciddi anlamda ülkenin ekonomisine büyük bir zarar verecek adım atılıyor. Yani milyonlar, milyon dolarlar, milyar dolarlar yatırılmış, yapılmış olan, işleyen bir havalimanı şimdi ortadan kaldırılıyor. Ve 19 Mayıs'ın arifesinde maalesef biz bunu konuşuyoruz. Dün Atatürk'ün başlayan yolculuğunu Bandırma vapuruyla beraber Samsun'a başlayan yolculuğunu konuşmuştuk hatırlarsanız. 19 Mayıs yolculuğu başlamıştı. İşte aslında Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin başladığı günler içerisindeyiz şu anda. Ve biz de veda ederken 19 Mayıs marşıyla veda edeceğiz. Atatürk'ü bir kez daha saygıyla programın sonunda anarak Cenkere Teknik Basar'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bedia Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyiciler. Yarın sabah yine aynı saat diliminde sizlerle beraberiz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Kemal